Ayrım 3. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 27. Durum ne olursa olsun, kabahat uzun tüylü kulakları olan köpeğe bakan yaşlı hanımın ya da değil. Şu ya da bu nedenle annelerimizin işlerini çok ciddi ölçüde kötü yönettikleri kuşku götürmez. Yaşamın tatlı yanları için keklik ve şarap, görevliler ve çimenlik, kitaplar ve purolar, kitaplıklar ve boş zaman için bir tek kuruş ayrılamadı. Yapabileceklerinin en fazlası çıplak topraktan çıplak duvarlar yükseltmekti. İşte biz de pencerenin kenarında durup her gece binlerce kişinin yaptığı gibi aşağıya ünlü kentin kubbelerine ve kulelerine bakarak bunları konuştuk. Kent sonbahar ay ışığında çok güzel ve çok gizemliydi. Eski taş anıt bembeyaz ve ağırbaşlı duruyordu. Orada toplanmış olan bütün o kitapları, ahşap kaplı odalarda asılı kilise ileri gelenlerinin portrelerini, yaya yoluna tuhaf ay ve yarım ay gölgeleri düşüren boyalı pencereleri, yazıları, levhaları, anıtları, çeşmeleri ve çimenleri, sessiz avluya bakan sessiz odaları şöyle bir düşündüm. Ve böyle düşündüğüm için bağışlayın, hayranlık uyandırıcı sigaraları ve içkileri, derin koltukları ve hoş halıları, lüksün, kişisel özerkliğin ve yer genişliğinin ürünleri olan kentliliği, nezaketi, ağırbaşlılığı da düşündüm. Kuşkusuz bizim annelerimiz, 30 bin poundu bir araya getirmekte güçlük çeken, St. Andrews'ta kilise papazlarına 13 çocuk doğuran annelerimiz, bizlere bunların benzeri hiçbir şey sağlayamamışlardı. Böylece otelime doğru yola çıktım ve karanlık sokaklarda yürürken günlük işlerin sonunda kişinin yaptığı gibi şunu bunu kafamdan geçirdim. Mrs. Sutton'ın neden bize bırakacak parası olmadığına ve yoksulluğun zihin üzerinde nasıl bir etkisi olduğuna kafa yordum. Ve o sabah gördüğüm omuzlarında kürk bordürler olan o tuhaf beyefendileri düşündüm. Ve içlerinden birinin ıslık sesi duyar duymaz nasıl koşmaya başladığını hatırladım. Küçük kilisede bangırdayan orgu ve kitaplığın kapalı kapılarını ve dışarıda bırakılmanın ne denli kötü bir şey olduğunu düşündüm. Ve içeriye kapatılmanın nasıl daha da kötü olduğunu düşündüm. Ve bir cinsiyetten olanların güvenliğini ve refahını, öbür cinsiyetten olanlarınsa güvensizliğini ve yoksulluğunu, geleneğin ve gelenek yoksunluğunun bir yararın aklı üzerindeki etkisini düşündüm. Ve sonunda günün buruşmuş derisini, tartışmaları, izlenimleri, öfkesi ve kahkahaları ile birlikte bir çukurun içine sıyırıp atma zamanının geldiğini düşündüm. Gökyüzünde binlerce yıldız parıldıyordu. İnsan anlaşılmaz bir toplumla baş başa kalmış gibiydi. Tüm insanlar yatmış uyuyordu, yüzü koyun, sırt üstü ve sessiz. Oxbridge'in sokaklarında kıpırdayan tek bir insan yoktu. Otelin kapısı bile görünmez bir elin dokunuşuyla açılıverdi. Öylesine geç olmuştu ki bana ışık tutup odamın yolunu gösterecek tek bir hizmetçi bile ortalarda yoktu. Sahne bu arada değişmişti. Lütfen beni izlemeye devam edin. Yapraklar hala dökülüyordu ama bu kez Oxbridge'de değil Londra'daydık. Ve şimdi sizleri sıradan bir odayı gözlerinizin önüne getirmeye davet ediyorum. Penceresi şapkaların, yük arabalarının ve taşıtların üzerinden öbür pencerelere bakan binlerce odadan biri. Odadaki masanın üzerinde boş bir kağıt duruyor. Büyük harflerle "Kadınlar ve kurmaca yazın" sözcükleri yazılmış yalnızca. Oxbridge'de yenen akşam ve öğle yemekleri kaçınılmaz olarak ve ne yazık ki British Museum'a yapılan bir ziyaretle sonuçlanmak zorunda. Kişi bütün bu izlenimlerde kişisel ve rastlantısal olandan kurtulup katışıksız sıvıya, yani gerçeğin özündeki yağa ulaşmalıydı. Çünkü Oxbridge gezim ve yenen yemekler kafamda sürüyle soru oluşturmuştu. Neden erkekler şarap, kadınlarsa su içiyordu? Neden cinsiyetlerden biri öylesine varlıklı, öbürü ise yoksuldu? Yoksulluğun kurmaca yazın üzerindeki etkisi neydi? Sanat yapıtlarının ortaya çıkmasında gerekli olan koşullar nelerdi? Binlerce soru birden belirmişti. Ama kişinin sorulara değil, yanıtlara gereksinimi vardı. Ve yanıt ancak kendilerini dilin çekişmelerinden, bedenin karmaşasından kurtarmış ve akıl yürütmeleriyle araştırmalarının sonuçlarını British Museum'da bulunabilecek kitaplarda yayınlamış, ön yargısız ve bilge kişilere başvurmakla bulunabilirdi. Gerçek, British Museum'un raflarında değilse neredeydi diye sordum kendi kendime, elime bir defter ve bir kalem alırken. İşte bu şekilde donanmış, bu şekilde kendinden emin ve araştırma ruhuyla dopdolu olarak gerçeği bulmak üzere yola koyuldum. Hava tam anlamıyla yağışlı değilse de kapalıydı. Müzenin çevresindeki sokaklarda açık ağızlarından içeriye çuvalların boşaltıldığı bir sürü kömürlük vardı. Dört tekerlekli arabalar, kışları Bloomsbury'nin pansiyonlarında bulunabilecek mutluluğun ya da avunmanın ya da herhangi başka bir hoş şeyin peşindeki İtalyan ve İsviçreli ailelerin muhtemelen tüm giyimlerini içeren iple bağlanmış karton kutuları yaya kaldırımlarına bırakmak üzere kenara yanaşmışlardı. Her zamanki haşin sesli adamlar el arabalarında bitkiler, sokaklarda bir aşağı bir yukarı geziniyorlardı. Kimisi şarkı söylüyor, kimisi de bağırıyordu. Londra bir atölyeyi andırıyordu. Londra bir makineyi andırıyordu. Bu düz fonun üzerinde hepimiz desenler çizmek üzere ileri geri itilip duruyorduk. British Museum fabrikanın başka bir bölümüydü. Açılır kapanır kapı açılınca kişi bir sürü ünlü adın görkemli biçimde çevrelediği kocaman açık alındaki bir düşünceymişçesine büyük kubbenin altında duruyordu. Sonra tezgaha gidilip bir kağıt alınıyor ve kataloğun bir cildi açılıyor. Buradaki bu beş nokta, beş dakikalık bir şaşkınlık, merak ve aptallaşmayı göstermektedir. Bir yılda kadınlar üzerine yazılan kitapların sayısı üzerine hiç bilginiz var mı? Bunlardan kaçının erkekler tarafından yazıldığını biliyor musunuz? Kendinizin, evrenin belki de en çok tartışılan canlısı olduğunuzun farkında mısınız? Ben buraya elimde bir defter ve bir kalemle sabahı okuyarak geçirip, sabahın sonunda gerçeği defterime kaydedeceğim varsayımıyla gelmiştim. Ama bütün bunlarla başa çıkabilmek için bir fil sürüsü ya da örümcek yığını olmam gerekirdi diye düşündüm. Umutsuzca en uzun yaşayan ve en çok gözü olan hayvanlara gönderme yaparak. Yalnızca dış kabukları yarabilmem için bile çelikten pençelerim, pirinçten gagam olması gerekirdi. Bütün bu kağıt yığını arasından gerçeğin tanelerini nasıl bulup çıkaracaktım? Kendime bunu sordum ve upuzun başlıklar listesine yukarıdan aşağıya umutsuzca göz gezdirdim. Başlı başına kitapların adları bile düşüncelere dalmamı yeterdi. Cinsellik ve doğası doktorlarla biyologları ilgilendirebilir. Ama ilginç ve açıklanması güç olan cinselliğin başka bir deyişle kadının kimi saygın deneme yazarlarını, hafif roman yazarlarını, master derecesi almış genç adamları, hiçbir derece almamış olanları, kadın olmamanın dışında hiçbir belirgin özellikleri olmayan erkekleri de ilgilendirdiği gerçeğiydi. Görünüşe bakılırsa bu kitapların kimisi yüzeysel ve önemsizdi. Öbür yandan birçoğu da ciddi ve kehanet dolu, ahlaksal ve uyarıcı yapıtlardı. Yalnızca başlıklarını okumak, kürsülerine ve minberlerine çıkıp bir tek konuya ayrılan zamanı çoktan aşıp ağız kalabalığıyla uzun uzadıya açıklamalarda bulunan sayısız din adamını ve öğretmeni akla getiriyordu. Bu çok garip bir durumdu ve görünüşe bakılırsa şimdi E harfi altında arıyorum, erkek cinsiyle sınırlanmıştı. Kadınlar erkekler üzerinde kitap yazmazlar. Bu gerçeği içimi rahatlatarak buyur ettim. Çünkü önce erkeklerin kadınlar, sonra da kadınların erkekler için yazdıklarının tümünü okumak zorunda olsaydım, yüzyılda bir çiçek veren sabır ağacı, ben kağıda bir şeyler yazana dek iki kez çiçeklenirdi. Böylece tümüyle gelişi güzel bir düzine cilt seçtim. Talep fişlerimi tel tepsinin içine bıraktım ve gerçeğin özündeki yağı arayan diğerlerin arasında kendi bölmemde beklemeye koyuldum. Bu tuhaf eşitsizliğin nedeni ne olabilir diye sordum kendi kendime. İngiliz vergi mükelleflerinin başka amaçlar için sağladıkları küçük kağıtlara tekerlekli arabalar çiziktirerek. Bu katalogdan yola çıkarak acaba dedim kendi kendime, neden kadınlar erkekler için, erkeklerin kadınlar için olduğundan daha ilginçti? Bu çok merak uyandıran bir durumdu. Aklım zamanlarını kadınlar üzerine kitap yazmakla geçiren erkeklere gitti. yaşlı ya da genç, evli ya da bekar, kırmızı burunlu ya da kambur. Yalnızca sakatlardan ve hastalıklardan gelmedikçe kişinin kendini böylesine bir ilginin merkezinde hissetmesi anlaşılmaz bir biçimde gene de pohpohlayıcıydı. İşte önümdeki yazı masasına inen bir kitap çığıyla sona erdirene dek bunları düşünüp durdum. Asıl güçlük şimdi başlamıştı. Oxbridge'de araştırma konusunda eğitim görmüş bir öğrenci, hiç kuşkusuz sorusuna çobanlık edecek ve bir koyunun ağılına koşması gibi tüm engelleri aşarak yanıtına koşmasını sağlayacak yöntemi bilirdi. Örneğin, yanı başımda bıkıp usanmadan, bilimsel bir el kitabından defterine bir şeyler çeken öğrencinin her 10 dakikada bir özdeki kaynaktan katışıksız külçeler çıkardığından emindim. Hoşnutluktan çıkardığı küçük komurtular çok şey ifade ediyordu. Ama ne yazık ki kişi üniversite eğitimi görmemişse soru ağlına sürülmek bir yana, bir alay köpek kovalarmışçasına karışıklık içinde oraya buraya kaçışan ürkmüş bir sürü yandırıyordu. Profesörler, okul müdürleri, sosyologlar, din adamları, romancılar, deneme yazarları, gazeteciler, kadın olmamanın dışında hiçbir nitelikleri olmayan erkekler. Benim o basit, yegane sorumu, kadınlar neden yoksuldur? 50 soru haline gelene, bu 50 soruda çılgınca ana akıntıya atılıp uzaklaşana dek kovaladılar. Defterimin her bir sayfası alınan notlarla karalanmıştı. İçinde bulunduğum zihinsel durumu gösterebilmek için size bunlardan birkaçını okuyacağım. Ama önce sayfanın tepesinde açık biçimde kadınlar ve yoksulluk yazdığımı söyleyeyim. Oysa altındakiler şunlardı. Orta çağdaki durumları, Fiji adasındaki alışkanlıkları, tanrıça olarak tapınılmaları, tinsel yönden daha zayıf olmaları, idealizmleri, daha görev bilir olmaları, Güney Denizi adalarında ergenlik çağı, çekicilikleri, kurban olarak sunulmaları, beyinlerinin küçük oluşu, daha derin bir bilinçaltına sahip olmaları, bedenlerinde daha az kıl olması, zihinsel, tinsel ve bedensel yönden daha aşağı düzeyde olmaları, çocukları sevmeleri, ömürlerinin daha uzun oluşu, zayıf kasları, güçlü şefkat duyguları, boş şeyler peşinde koşmaları, yüksek eğitim görmeleri, Shakespeare'in onlar üzerine düşündükleri, Lord Birkenhead'in onlarla ilgili görüşleri, Dean Inge'in görüşleri, Dr. Johnson'ın görüşleri, Mr. Oscar Browning'in görüşleri. Burada durup soluk alarak sayfanın kenarına şunları ekledim. Samuel Butler neden bilge erkekler kadınlar yüzüne düşündüklerini hiçbir zaman söylemezler der. Görünüşe bakılırsa bilge erkeklerin bundan başka işleri yok. Ama diye sürdürdüm, iskemlemin arkasına yaslanıp altında tek ama artık yorgun düşmüş bir soru olarak durduğum koca kubbeye bakarak ne yazık ki bilge erkekler kadınlar üzerine hiçbir zaman aynı şeyleri düşünmüyorlardı. İşte pop, çoğu kadın kişilikten tümüyle yoksundur. Ve işte La Bruyère, kadınlar hep aşırı uçta gezinirler. Erkeklerden ya daha iyi ya daha kötüdürler. Birbirlerinin çağdışı olan bu keskin gözlemcilerin arasında doğrudan bir çelişki vardı. Kadınlar eğitilebilir mi, eğitilemez mi? Napolyon eğitilemeyeceklerini düşünüyordu. Dr. Johnson ise tersini. Erkekler kadınların kendilerinden daha üstün bir rakip olduklarını bildiklerinden en güçsüz ya da en bilgisiz olanını seçerler. Böyle düşünmeselerdi, kadınların kendileri kadar çok şey bilmelerinden hiçbir zaman korkmazlardı. Kadın cinsinin hakkını yememek gerekirse, son konuşmalarımızdan birinde onun bu sözlerinde ciddi olduğunu belirttiğini söylememin doğru sözlülük olacağını düşünüyorum. Boswell, The Journal of a Tour to the Hebrides. Ruhları var mıydı, yok muydu? Kimi ilkeller olmadığını söylüyor. Başkaları ise tam tersine kadınları yarı kutsal görüp bu nedenle onlara taparlar. Eski Almanlar kadınların kutsal bir yanı olduğuna inanıyorlar. Kahin olarak onlara başvuruyorlardı. Fraser, Golden Bough. Kimi ermişler kadınların kıt akıllı olduklarını, kimileri ise bilinçaltılarının daha derin olduğunu ileri sürerler. Goethe kadınlara hayrandı. Mussolini onlardan nefret ediyor. nereye bakılırsa bakılsın, erkekler her zaman kadınlar hakkında kafa yordular ve onları türlü türlü değerlendirdiler. Bu işin içinden çıkmak olanaksız diye karar verdim ve kendi defterim birbiriyle çelişen karma karışık notlarla doluyken en güzel alıntıları gerçekleştiren, zaman zaman da bunları A ya da B ya da C gibi üst başlıklarla donatan yanı başımdaki okura kıskançlıkla bir göz attım. Bu durum üzücü, şaşırtıcı ve utandırıcıydı. Gerçek parmaklarımın arasından kaçmıştı. Her bir damlası akıp gitmişti. Eve geri dönüp kadınlar ve kurmaca yazın konusundaki çalışmalara, kadınların bedenlerinde daha az kıl bulunması ya da Güney Denizi adalarında yaşayanlar arasında ergenlik yaşının 9 yoksa 90 mıydı olması gibi saptamalarla ciddi bir katkıda bulunamayacağımı düşündüm. Bir noktadan sonra el yazım bile içine düştüğüm şaşkınlıktan okunaksız hale gelmişti. Bütün bir sabah çalıştıktan sonra gösterilecek daha ağırlıklı, daha saygıdeğer bir şeylerin bulunamaması utanç vericiydi. K, kısa olsun diye onu böyle çağırıyorum, hakkındaki gerçeği geçmişte yakalayamazsam, K'nın geleceği üzerinde durmanın ne gereği vardı? Kadın ve herhangi bir konu, politika, çocuklar, ücretler, ahlak üzerindeki etkisi konusunda uzmanlaşmış bu beyefendilere sayıca çok fazla ve bilgili olsalar da başvurmak tümüyle bir zaman kaybı gibi görünüyordu. En iyisi onların kitaplarını hiç açmamaktı. Ama düşünürken, farkında olmadan, kayıtsızlık ve umutsuzluk içinde kıvranırken çıkardığım sonuçları komşum gibi kaydetmem gereken yere bir resim çizmiştim. Bir yüz, bir insan figürüydü çizdiğim. Anıtsal yapıtı, dişil cinsin ussal, tinsel ve bedensel zayıflığını yazmakta olan Profesör X'in görüntüsüydü bu. Benim resmimde o, kadınlara çekici gelen bir erkek değildi. İri yarıydı. Suratında kocaman bir et beni vardı. Bunu dengelemek istercesine küçücük gözlere sahipti. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Yüzündeki ifade, yazarak sanki zararlı bir haşereyi öldürüyormuşçasına kalemini kağıda bastırmasına yol açan bir duygunun etkisi altında uğraşıp durduğunun kanıtıydı. Ama haşereyi öldürmüş olması bile ona yetmiyordu. Öldürmeyi sürdürmeliydi. Ama yine de geriye, kızıp sinirlenmesine yol açan bir neden kalıyordu. Yaptığım resme bakarak bunun nedeni karısı olabilir mi diye düşündüm. Bir süvari subayına mı aşıktı karısı? Süvari subayı ince, uzun ve şık mıydı? Astraganlar mı giyiyordu? Freudçu kurama uyarlarsak, profesör daha henüz küçücük bir çocukken güzel bir kız tarafından alaya mı alınmıştı? Çünkü bana öyle geliyordu ki profesör bebekliğinde bile sevimli değildi. Nedeni ne olursa olsun, öylesine çiziktirilmiş şu resimde profesörün kadınların ussal, tinsel ve bedensel zayıflığı konusundaki büyük kitabını yazarkenki hali çok öfkeli ve çirkin kaçmıştı. Verimsiz bir sabah çalışmasını sona erdirmenin başıboş yolu resim çizmekti. Ama derinlerde yatan gerçek, kimi zaman başıboş anlarımızda, düşlerimizde su yüzüne çıkar. Psikanaliz adıyla onurlandırmaya bile layık olmayan temel bir psikolojik alıştırma, defterime bakarak bana öfkeli profesörün resminin öfkeyle çizilmiş olduğunu gösterdi. Ben düş kurarken öfke kalemimi çekip almıştı. Ama orada öfkenin işi neydi? İlgi, kafa karışıklığı, eğlenme, sıkılma, sabah boyunca birbirini izleyen bu duyguların tümünü adlandırıp çıkış noktalarına dek inebiliyordum. O kara yılan, öfke, bunların arasında mı geziniyormuş? Evet diyordu resim. Beni öfke iblisini uyandıran o kitaba, o cümleye geri götürüyordu, dosdoğru. Bu, profesörün kadınların ussal, tinsel ve bedensel zayıflığını belirten görüşüydü. Kalp atışlarım hızlanmıştı, yanaklarım al al olmuştu. Öfkeden kıpkırmızı kesilmiştim. Nedenli saçma sapan olursa olsun, bunun dikkate değer bir yanı yoktu. Kişi kendisinin tık nefes, hazır alınmış bir kravat takmış, 15 gündür tıraş olmamış küçük bir adamdan yanımdaki öğrenciye bakıyordum. Doğal olarak daha aşağı düzeyde olduğunun söylenmesinden hoşlanmıyor. Kişinin aptalca da olsa biraz kendini beğenmişliği vardır. Ne de olsa insan doğası diye düşündüm. Ve yanan bir çalıyı ya da alevler içinde bir kuyruklu yıldızı andırana değin profesörün yüzüne araba tekerlekleri ve daireler çizmeye başladım. Profesörün resmi insana benzerliği ya da insansal belirtileri kalmayan bir hayalete dönüşmüştü. Profesör, Hampstead ateşinin tepesinde yanan bir deste odundan başka bir şey değildi artık. Kısa süre sonra kendi öfkemde açıklığa kavuşmuş ve alt edilmişti. Ama merak sürüyordu. Profesörlerin öfkesi nasıl açıklanabilirdi? Neden öfkeliydiler? Çünkü bütün bu kitapların bıraktığı izlenim incelendiğinde her zaman bir ateş kızgınlığı ile karşılaşılıyordu. Bu kızgınlık birçok biçime giriyordu. Kendini yergide, sezgide, merakta ve lanetlemede ortaya koyuyordu. Ama çoğunlukla orada olan ama tanımlanamayan bir öğe daha vardı. Ben buna öfke adını verdim. Bu yer altına çekilmiş ve birçok başka duygularla karışmış bir öfkeydi. Tuhaf etkilerine bakarak söylemek gerekirse açık ve kolay anlaşılır değil ama kılık değiştirmiş ve karmaşık bir öfkeydi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 37.